Burada otururum ve yaşadığımı bilirim. Hepsi bu kadardı. Gerçekten. Bir saatlik monolog, bir şiir, bir yorum ve sonra Montag'ın bir itfaiyeci olduğundan habersiz, belli bir titremeyle bir kağıda adresini yazıp vermişti. Dosyanın için demişti Faber. Bana kızmaya karar verdiğinde gerekebilir. Kızgın değilim, demişti Montag şaşırarak. Mildred, Holde tiz kahkahalar atıyordu. Montag yatak odasındaki dolabına gitti ve dosya çantasından baş parmağıyla gelecekte araştırılacaklar adlı dosyayı buldu. Faber'in ismi oradaydı. Onu ne itfaiyecilere vermiş ne de silmişti. Montag ikinci telefondan kodu çevirdi. Bir düzine kez çaldıktan sonra hattın öteki ucunda Faber'in zayıf sesi cevap verdi. Montag kendini tanıttı ve uzunca bir sessizlik oldu. Evet Bay Montag. Profesör Faber, size garip bir soru soracağım. Bu ülkede İncil'in kaç kopyası kaldı? Neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Bir kopyası var mı hiç bilmek istiyorum. Bu bir çeşit tuzak. Herhangi biriyle telefonda konuşamam. Kaç tane Shakespeare veya Platon kopyası kaldı? Hiç. Benim kadar siz de biliyorsunuz, hiç. Faber telefonu kapattı. Montag da telefonu kapattı. Hiç kalmamış. Şüphesiz itfaiye merkezindeki listeden bildiği bir şeydi. Fakat her nedense bir de profesörün kendisinden duymak istemişti. Holde, Mildred'ın yüzü heyecanla renklenmişti. Şey, hanımlar geliyor. Montag ona bir kitap gösterdi. Bu eski ve yeni ahit ve... Tekrar bunlara başlama. Belki de dünyanın bu bölümündeki son kopyadır. Onu bu gece geri vermek zorundasın. Bilmiyor musun? Yüzbaşı Beatty onun sende olduğunu biliyor. Değil mi? Sanırım hangi kitabı çaldığımı bilmiyor. Fakat başka birini nasıl seçebilirdim ki? Bay Jefferson'ı mı geri vereyim? Yoksa Bay Thoreau'yu mu? Hangisi daha az değerli? Eğer Beatty benim hangi kitabı çaldığımı biliyorsa ve ben de bir başkasını verirsem tam bir kütüphaneye sahip olduğumuzu zannedecek. Mildred'ın dudakları seyirdi. Gördün mü neler yapıyorsun? Bizi mahvedeceksin. Kim daha önemli? Ben mi yoksa şu İncil mi? Mildred şimdi bağırmaya başlamıştı. Kendi ısısıyla eriyen bir mum bebek gibi duruyordu. Montag, Beatty'nin sesini duyar gibiydi. Otur Montag, seyret. Bir çiçeğin yaprakları gibi ince. İlk sayfayı yak, ikinci sayfayı yak. Her biri siyah bir kelebeğe dönüşecek. Güzel, değil mi? Üçüncü sayfayı ikinciden tutuştur ve böylece gitsin. Zincirleme duman, bölümden bölüme. Sözcüklerin ifade ettiği tüm aptal şeyler, tüm sahte vaatler, tüm elden düşme fikirler ve zaman aşımına uğramış felsefeler. Beatty odada oturmuş, hafiften terliyordu. Yerde ise bir tek fırtınayla ölüp giden siyah kelebekler dönüp duruyorlardı. Mildred başladığı gibi çabuk kesmişti bağırmasını. Montag dinlemiyordu. ''Yapılacak tek bir şey var,'' dedi Montag. ''Bu geceden önce kitabı Beatty'ye verdiğimde bir kopyasının da bende olması gerek. Beyaz palyaço başladığında burada olacak mısın? Hanımlar da gelecek mi? Diye seslendi Mildred. Montag kapıda durakladı, sırtı dönük olarak. Mili, dedi. Sessizlik. Ne? Mili, beyaz palyaço seni seviyor mu? Cevap yok. Mili, acaba? Montag dudaklarını yaladı. Senin ailen seni seviyor mu? Seni çok çok seviyor mu? Tüm kalpleri ve ruhlarıyla seviyor mu Mili? Montag, onun gözlerini ensesine dikip kırpıştırdığını hissediyordu. Niçin böyle saçma bir soru soruyorsun? Dedi Mildred. Montag, ağlamak istediğini hissetti. Fakat gözlerine ve ağzına bir şey olmayacaktı. Eğer dışarıda şu köpeği görecek olursan, ''Benim için bir tekme at,'' dedi Mildred. Bir süre kapıda durakladı ve dinledi. Kapıyı açtı ve dışarı çıktı. Yağmur durmuştu ve açık gökyüzünde güneş batmak üzereydi. Cadde, çimenlik ve veranda bomboştu. Montag derin bir iç çekişle soluğunu koyverdi. Kapıyı çarptı. Metrodaydı. Uyuşuğun biriyim, diye düşündü. Bu uyuşukluk yüzümde, bedenimde gerçekten ne zaman başladı? Gömülü bir mayını tekmeler gibi. Karanlıkta ilaç şişesini tekmelediğim o gece. Bu uyuşukluk gidecek, diye düşündü Montag. Zaman alacak. Fakat yapacağım. Ya da Faber benim için yapacak. Bir yerde birisi bana eski yüzümü ve eski ellerimi eski halleriyle geri verecek. Hatta gülüşümü de, diye düşündü. Cana yakın eski yanık gülüşüm bile yok olmuştu. Onsuz kaybolmuştum. Metro hızla gelip geçti. Krem renkli çiniler, simsiyah, sayılar ve karanlık. Daha fazla karanlık ve gitgide büyüyen toplam. Bir zamanlar çocukken deniz kenarında mavinin ve sıcak bir yaz gününün ortasında sarı bir kum tepeciğinin üstünde oturmuş, bir eleği kumla doldurmaya çalışmıştı. Çünkü acımasız bir kuzen, "Bu eleği kumla doldur, bir 10 sentlik kazan," demişti. Kumu ne kadar hızlı doldurursa, o denli hızla, sıcak bir fısıltıyla eleniyor, boşalıyordu elekten. Elleri yorulmuştu. Kum kaynıyordu, elek bomboştu. Temmuz ayının ortasında suskun bir şekilde orada oturmuştu. Gözyaşlarının yanaklarından süzüldüğünü hissediyordu. Şimdi de yeraltı vakumu şehrin ölü mahzenlerinden hızla götürürken onu sarsıyordu. Birden o korkunç elek olayındaki mantığı anımsamıştı. Eğilip baktığında açık bir şekilde Kitab-ı Mukaddes'i taşıdığını fark etti. Trende bir sürü insan vardı ve kitabı elinde tutuyordu. Budalaca bir fikir geldi aklına. Eğer hızlı hızlı ve tümünü okursa belki biraz kum elekte kalabilecekti. Fakat o okudu ve sözcükler döküldü gitti. Düşündü ki birkaç saat sonra Beatty ve ben karşı karşıya olacağız. Kitabı teslim edeceğim. Onun için hiçbir cümle kaçmamalı benden. Her satırı ezberlemeliyim. Ben bunu yapacağım. Montag kitabı avuçlarında sıkı sıkı tuttu. Hoparlörler cızırdamaya başladı. Denham diş macunları. Çeneni kapa, dedi içinden Montag. Kırlardaki zambakları düşün. Denham diş macunları. Ne çalışırlar? Denham, kırlardaki beyaz zambakları düşün. Kes sesini, kes. Diş macunu. Kitabı yırtarcasına hızla açtı. Sayfalara eliyle vurdu, sanki körmüşçesine onları yokladı. Gözünü kırpmadan biçimlerine göre tek tek harfleri seçti. Denham, D, E, N. Onlar ne çalışırlar ne de. Boşalan elekten kızgın bir fısıltı çıkararak iniyordu kumlar. Denham başarır. Zambakları düşün. Zambaklar, zambaklar. Denham diş temizleyicisi. Kes sesini, kes sesini, kes! Bu yalvarış öyle müthiş bir haykırıştı ki Montag kendini ayakta buldu. Gürültülü vagondaki şok olmuş yolcular ondan yüzünü ayırmadan çılgın yüzlü, kupkuru ağızlı, avuçlarında sayfaları çırpınan bir kitap olan bu adamdan uzaklaşıyorlardı. Biraz önce bu insanlar oturmuşlar, Denham diş macunları, Denham dendi diş temizleyicisi, Denham diş macunu, diş macunu, diş macunu, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3 diye tempoya uyup ayaklarını yere vuruyorlardı. İnsanların ağızlarına belli belirsiz bir şekilde diş macunu, diş macunu, diş macunu sözcüğü takılmıştı. Teneke, bakır, gümüş, krom ve pirinçten oluşmuş yüksek sesli bir müzikle karşılık vererek trenin radyosu Montag'ın üstüne kusuyordu. İnsanlar hiç kaçmıyorlardı. bu havaya boyun eğmişlerdi. Kaçacak yer yoktu. Havalı tren hızla yer altındaki yolunda gidiyordu. Kırlardaki zambaklar, Denham, zambaklar dedim. İnsanlar baktılar. Koruma görevlisini çağırın. Adam üşütmüş. Nalweave. Tren diyerek istasyonda durdu. Nalweave. Bir çığlık. Denham. Bir fısıltı. Montag'ın ağzı zar zor açıldı. Zambaklar. Trenin kapısı ıslıkla açıldı. Montag durdu. Kapı solur gibi bir sesle kapanırken kafasının içinde çığlıklarla o anda birden öne atıldı. Öteki yolcuları geçerek kayan kapının arasından çıktı. Tünelden dışarı beyaz fayansların üstünden yürüyen merdivenleri aldırmadan koşarak çıktı. Çünkü ayaklarının hareket etmesini hissetmek, kollarının savrulmasını, ciğerlerinin sıkışıp gevşemesini, boğazının havayla nemlenmesini duymak istiyordu. Ardından bir sesin sürüklendiğini duyuyordu. Denham, Denham, Denham. Tren yılan gibi tıslayarak gitti. Tren delikte gözden kayboldu. Kim o? Ben, Montag. Ne istiyorsunuz? İçeri gelmeme izin ver. Hiçbir şey yapmadım ben. Yalnızım, kahretsin. Yemin eder misiniz? Ederim. Ön kapı yavaşça açıldı. Faber aralıktan dışarı baktı. Işıkta yaşlı, ince görünüyordu. Çok çelimsiz ve çok fazla korkmuştu. Yaşlı adam yıllardır evden dışarı adım atmamış gibi görünüyordu. O ve beyaz badanalı duvarlar aynı görünüyordu. Dudaklarının etinde ve yanaklarında bir beyazlık vardı. Saçları beyazdı ve gözlerinin feri kalmamış, belirgin maviliğin içini beyazlık kaplamıştı. Montag'ın kolunun altındaki kitaba gözü ilişince o denli yaşlı ve o kadar çelimsiz görünmedi. Yavaş yavaş korkusu da kayboldu. Üzgünüm, insanın dikkatli olması gerek. Montag'ın kolunun altındaki kitaba baktı ve duramadı. Demek gerçek. Montag içeri adımını attı, kapı kapandı. Oturun. Faber geri geri gitti. Sanki gözlerini kitaptan ayıracak olursa, kitabın kaybolabileceğinden korkuyordu. Arkasından açık duran yatak odasının kapısı görünüyordu. İçeride bir masa üzerinde bir sürü makine, çelik aletler dağınık biçimde duruyordu. Faber, Montag'ın dikkatinin nereye yöneldiğini fark ederek hızla dönüp yatak odasının kapısını kapatmadan önce Montag yalnızca göz atabilmişti. Titreyen eliyle kapının tozunu tutarak durdu. Kucağında kitapla oturan Montag'a bakışlarını çevirdi. Kitabı nereden? Onu çaldım. Faber ilk kez gözlerini kaldırdı. Dosdoğru Montag'ın yüzüne baktı. Cesurmuşsun, dedi. Hayır, dedi Montag. Karım ölüyor. Bir arkadaşım zaten öldü. 24 saatten biraz az bir süre önce arkadaşım olabilecek biri yandı. Bana yardım edebileceğini düşündüğüm tek kişi sizsiniz. Anlamak için. Faber'in elleri dizlerinin üzerinde kaşındı. Alabilir miyim? Bağışlayın. Montag kitabı ona verdi. Çok uzun zaman geçti. Ben dindar bir adam değilim. Fakat uzun bir zaman geçti. Faber sayfaları çevirdi. Ara ara durarak okudu. Anımsadığım kadar iyi. Tanrım, bugünlerde onu oturma odasında nasıl değiştirmişler? İsa şimdi aileden biri. Merak etmişimdir çoğu kez. Tanrı bizim donattığımız haliyle öz oğlunu tanır mı? Bu arada donattık mı yoksa soyup soğana mı çevirdik ayrı bir konu. O her tapınmanın kesinlikle ihtiyaç duyduğu belirli ticari ürünlere üstü kapalı bir şekilde gönderme yapmadığı zamanlarda şeker kristali ve sakarinden oluşan bir naneli çubuk sadece şimdi. Faber kitabı kokladı. Biliyor musun, kitaplar Hindistan cevizi ya da yabancı ülkelerden gelen bazı baharatlar gibi kokarlar. Küçük bir çocukken onları koklamaya bayılırdım. Tanrım, onları terk etmeden önce birçok güzel kitap vardı. Faber sayfaları çevirdi. Bay Montag, siz bir korkağa bakıyorsunuz. Uzun zaman önce olayların ne yöne gittiğini görmüştüm. Hiçbir şey söylemedim. Hiç kimsenin suçluları dinlemeyeceği zamanda ben her şeyi çekinmeden yüksek sesle söyleyebilecek suçsuz insanlardan biriydim. Fakat ben de sustum ve kendim de suçlu durumuna düştüm. En sonunda kitapları yakmak için merkez kurarak itfaiyecileri kullandıkları zaman bir iki kez söylendim. Fakat sonunda boyun eğdim. Çünkü benimle birlikte haykıran, söyleyen hiç kimse yoktu o zaman. Şimdi de her şey için çok geç. Faber, kitabı mukaddesi kapattı. Evet, belki bana buraya neden geldiğinizi söylersiniz. Kimse artık dinlemiyor. Duvarlarla konuşamıyorum. Çünkü bana bağırıyorlar. Karımla konuşamıyorum. Çünkü o duvarları dinliyor. Sadece söylemek zorunda olduğum şeyleri dinleyecek birini istiyorum. Belki yeterince uzun konuşursam bir anlam ifade eder. Ve senden okuduklarımı anlamayı bana öğretmeni istiyorum. Faber, Montag'ın ince, mavimtırak, gölgeli yüzünü inceledi. Nasıl oldu da kendine geldin? Meşaleyi ellerinden fırlatan nedir? Bilmiyorum. Mutlu olmak için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Ama mutlu değiliz. Eksik bir şey var. Çevreme bakıyorum. Kaybolduğunu kesinlikle bildiğim tek şey, son 10 ya da 12 yıldır yakmakta olduğum kitaplar. Bu nedenle kitapların yardımcı olabileceğini düşündüm. Sen umutsuz bir romantiksin, dedi Faber. Eğer ciddi olmasaydın çok komik olurdu. Sana gereken kitaplar değil. Bir zamanlar kitapların içinde olan bazı şeyler. Aynı şeyler bugünün oturma odası ailelerinde de olabilirdi. Aynı sınırsız ayrıntı ve bilinç. Radyo ve televizyonlardan yayınlanabilirdi. Fakat yapılmıyor. Hayır, hayır, senin aradığın kitaplar değil. Onu nerede bulursan al. Eski plaklarda, eski filmlerde ve eski dostlarda. Onu doğada ara ve onu kendi içinde ara. Kitaplar bir tür depo gibidir ve biz onlarda unutacağımızdan korktuğumuz şeyleri saklarız. İçlerinde büyülü bir şey yoktur. Büyü sadece o kitapların anlattıklarındadır. Evrenin parçalarını birleştirip bize nasıl elbise gibi sunduklarındadır. Elbette bunu bilemezsin. Elbette bunu söylediğim zaman neyi kastettiğimi hala anlayamazsın. Sezgisel olarak haklısın. Önemli olan da bu. Üç şey eksik. 1. Bunun gibi kitapların neden çok önemli olduğunu biliyor musun? Çünkü onlar nitelikliler. Peki nitelikli sözcüğünün anlamı nedir? Bana göre dokusudur. Bu kitabın gözenekleri var. Özellikleri var. Bu kitap mikroskop altına girebilir. Camın altında sonsuz bir bollukla geçen bir yaşam bulursun. Ne kadar çok gözenek olursa, bir yaprak kağıt üzerine her santimetrekare için doğrulukla kaydedilmiş yaşama ilişkin daha çok olur ve sen daha çok yazınsal olursun. Neyse, bu benim tarifim. Ayrıntıyı anlatmak. Yeni ayrıntıları. İyi yazarlar yaşama sık sık dokunurlar. Ortalama yazarlar üstüne hafifçe dokunup geçerler. Kötü olanlar ona tecavüz edip leşini sineklere bırakır. İşte şimdi kitaplardan neden nefret edilip korkulduğunu anlıyor musun? Onlar yaşamın yüzündeki gözenekleri gösterirler. Sadece rahatlık içindeki insanlar ay gibi gözeneksiz, tüysüz, ifadesiz yüzleri bal mumuyla sıvar. Artık çiçeklerin, kara toprak ve bol yağmurla yetişmek yerine çiçeklerin sırtından geçinmeye çalıştığı bir zamanda yaşıyoruz. Havai fişekler de bütün şirinliklerine karşın yeryüzünün kimyasından gelirler. Yine de biz bir şekilde çevrimi gerçeğe eriştirmeden çiçekler ve havai fişeklerden gıdalanarak boy atabileceğimizi sanırız. Herkül ve Anteios'un efsanesini bilir misin? Antiyos, ayakları yere sağlam bastığı zaman gücü inanılmaz olan dev bir güreşçidir. Fakat Herkül tarafından ayağı yerden kesilip havada tutulduğu zaman ölür. Eğer bu efsanede bizim için, bu şehir için, zamanımız için çıkarılacak bir ders yoksa ben çılgının biriyim. İşte ihtiyacımız olan ilk şey bunlar. Nitelik, bilgi dokusu. Ya ikincisi? Boş zaman. Ama izinli olduğumuz bir sürü saatimiz var. İzin. Fakat ya düşünmeye zaman? Eğer tehlikeden başka bir şey düşünemeyeceğin bir hızla saatte 100 milli araba kullanıyorsanız, o zaman bir oyun oynuyorsunuz. Ya da dört duvarlı televizörle tartışamadığınız bir odada oturuyorsunuzdur. Neden? Televizör gerçektir. Dolayımsız ulaşır ve çok boyutludur. Sana ne düşünmen gerektiğini söyler. Bombardıman eder. O haklı olmalı. Çok haklı görünür. Seni kendi vardığı sonuçlara o kadar hızlı sürükler ki, zihninin bu ne saçmalık diye protestoya zamanı olmaz. Sadece aile insandır. Özür dilerim. Ne dediniz? Karım kitapların gerçek olmadığını söylüyor. Bunun için Tanrı'ya şükret. Onları bir dakika durun diye kapatabilirsin. Onlara Tanrı'ya oynarsın. Fakat televizyon oturma odasına bir tohum ektikten sonra onun sizi kavrayan pençesinden kendini kurtaran olmuş mu? Sizi istediği biçimde yetiştirir. Tıpkı bir dünya kadar gerçek bir ortamdır. Gerçek haline gelir. Gerçektir de. Kitaplar mantıkla mağlup edilebilir. Fakat bütün bilgim ve şüpheciliğime rağmen o inanılmaz oturma odasının bir parçası olduğumda tam renkli ve üç boyutlu 100 kişilik bir senfoni orkestrasıyla tartışma şansım hiç olmadı. Gördüğün gibi benim oturma odam badanalı dört duvardan oluşuyor. Bunlar da iki küçük kauçuk tıkaç çıkardı. Metro jetlerine bindiğim zaman kulaklarım için. Denham'ın diş macunu. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler, dedi Montag gözleri kapalı. Buradan nereye gidiyoruz? Kitaplar bize yardımcı olacak mı? Eğer üçüncü gerekli olan şey bize verilebilirse. 1. Söylediğim gibi bilginin niteliği. 2. Onu hazmedebilmek için gerekli zaman. Ve 3. İlk ikisinin birbirini etkilemesinden öğrendiklerimize dayanan edimlerde bulunabilme hakkı. Ve çok yaşlı bir adamla birden hırçınlaşan bir itfaiyecinin bu kadar ilerlemiş oyunda bir şeyler yapabileceklerini düşünemiyorum. Kitap bulabilirim. Kendini riske atıyorsun. Bu da ölmenin iyi yanlarından biri. Eğer kaybedecek bir şeyin yoksa istediğin riske girebilirsin. İşte ilginç bir şey söyledin. Faber güldü. Hem de onu okumadan. Kitaplarda böyle şeyler mi bulunur? Fakat bu birden aklıma geldi. Daha iyi. Bunu benim için, bir başkası için ya da kendin için yaratmadın. Montag öne eğildi. Bugün öğleden sonra kitapların oldukça değerli olduğu ortaya çıkarsa diye düşündüm. Belki bir matbaa bulup fazla kopyalar basabiliriz. Biz mi? Sen ve ben. Yo, hayır. Faber doğruldu. Fakat bırak planımı söyleyeyim. Eğer bana söylemek için ısrar edersen gitmeni istemek zorunda kalacağım. Fakat ilgilenmiyor musun? Eğer başımı derde sokup sonunda yanmama yol açacak şekilde konuşursan, hayır. Seni dinlememi mümkün kılacak tek şey, bir şekilde itfaiye yapısının kendisinin yakılabilmesi olabilir. Şimdi, eğer bizim fazladan kopyalar basarak, onları bütün ülkedeki itfaiyecilerin evlerinde saklayıp, böylece o kundakçılar arasına şüphe tohumları ekilmesini sağlamayı düşündüğünü söylüyorsan, bravo derim. Kitapları sakla, alarmı ver ve itfaiyecilerin evlerinin yanışını seyret. Bunu mu kastediyorsun? Faber kaşlarını kaldırarak sanki karşısında yeni bir adam varmış gibi baktı. Şaka yapıyordum. Eğer bunun denemeye değer bir plan olacağını düşünüyorsan, bunun işe yarayacağını bana söylemeni istiyorum. Böyle şeylere garanti edemezsin. Ne de olsa, ihtiyacımız olan bütün kitaplar elimizde olsa bile, en yüksek uçurumu bulup atlamakta ısrar ediyoruz. Fakat bir molaya ihtiyacımız var. Bizim bilgiye ihtiyacımız var. Belki 1000 yıl içinde atlamak için daha küçük uçurumlar seçeriz. Kitaplar bize ne tür eşekler ve aptallar olduğumuzu hatırlatmak içindir. Kitaplar, tören alayı büyük bir gürültü içinde caddede ilerlerken Sezar'ın kulağına "Unutma Sezar, sen de ölümlüsün" diyen Pretoryan muhafızlarıdır. Çoğumuz dünyayı dolaşıp herkesle tanışamayız. Bütün şehirleri göremeyiz. Bunun için zamanımız, paramız ve bu kadar çok arkadaşımız yoktur. Aradığın şeyler Montag, dünyada. Fakat vasat bir insan için onların %99'unu görmenin yolu kitaplardan geçer. Garanti isteme. İnsan, makine veya kütüphane gibi herhangi bir şeyde saklanabileceğini sanma. Kendi kırıntılarını kurtar ve eğer boğulursan, en azından sahile doğru yüzerken boğulduğunu bil. Faber ayağa kalkarak odanın içinde dolaşmaya başladı. Diye sordu Montag. Sen kesinlikle ciddisin. Kesinlikle. Eğer kendime itiraf etmem gerekirse, bu çok sinsice bir plan. Faber, sinirleri gergin bir halde yatak odasının kapısına göz attı. Ülke boyunca itfaiye merkezlerinin yakılmasını, ihanet yuvaları olarak yıkılmalarını görmek. Semender kendi kuyruğunu yiyor. Ey Tanrım! Her yerdeki itfaiyeci evlerinin listesi var bende. Bir tür yeraltı. İnsanlara güvenemezsin. İşin pis yanı da bu. Senden ve benden başka kim yangın çıkartabilir? Senin gibi profesörler yok mu? Eski yazarlar, tarihçiler, dil bilimciler. Ya öldüler ya da çok yaşlılar. Ne kadar yaşlı olurlarsa o kadar iyi. Dikkat çekmezler. Düzinelercesini tanıyorsundur. Kabul et. Ah! Oyunları bu dünyanın fazlasıyla farkında olduğu için yıllardır Prendello'yu, Shaw'u veya Shakespeare'i oynayamamış bir sürü aktör dolaşıyor ortalıkta. Onların öfkesini kullanabiliriz ve 40 yıldır bir satır bile yazamamış olan tarihçilerin dürüst öfkelerini de kullanabiliriz. Doğru düşünme ve okuma sınıfları oluşturabiliriz. Evet, fakat bu devete kulak. Bütün bir kültür yıkılmış durumda. İskeletin eritilip yeniden şekillenmesi gerek. Yüce Tanrım! Bu yarım asır önce yere bıraktığın bir kitabı yeniden almak kadar basit değil. İtfaiyecilerin de az da olsa gerekli olduğunu unutma. Halk okumayı kendi isteğiyle bıraktı. Siz itfaiyeciler, şimdi içinde bazı binaların sahne olarak kullanılacağı ve kalabalığın toplanarak sevimli alevleri izleyeceği bir sirk oluşturuyorsunuz. Fakat bu aslında ana temsilin küçük bir yan oyunu ve işlerin yolunda gitmesi için de pek gerekli değil. Artık çok az insan isyan etmeyi düşünüyor ve bunların bazıları da benim gibi kolaylıkla korkuyor. Beyaz palyaçodan hızlı dans edebilir veya Bay Gimmick ve oturma odası ailelerinden daha yüksek sesle bağırabilir misin? Eğer başarabilirsen amacına ulaşırsın Montag. Her durumda sen bir budalasın. İnsanlar eğleniyor. İntihar ederek, cinayet işleyerek. Onlar konuşurken bir bombardıman uçağı doğuya doğru gidiyordu. Ve iki adam büyük jetin ses titreşimlerini içlerinde duyarken konuşmayı keserek dinlediler. Sabırlı ol Montag. Bırak savaş ailelerin sesini kessin. Uygarlığımız kendisini parçalara ayırıyor. bu merkez kaç makinesinden uzak dur. Patlama olduğu zaman birinin hazır olması lazım. Ne? Milton'dan alıntı yapan insanlar mı? Sofokles'i hatırlıyorum mu diyorlar? Kurtulanlara insanın iyi yönüde olduğunu mu hatırlatıyorlar? Onlar taşları sadece birbirlerine atmak için toplarlar Montag. Eve git, yat. Neden son saatlerini bir sincap olduğunu reddedip kafesinden kaçmaya çalışarak geçiresin? O zaman artık umursamıyorsun. O kadar umursuyorum ki hastayım. Ya bana yardım etmeyecek misin? İyi geceler. Montag'ın elleri kitabı mukaddesi kavradı. Ellerinin ne yaptığını görünce şaşırdı. Senin olsun ister misin? Faber, sağ kolumu bile veririm, dedi. Montag orada durarak bundan sonra olacak şeyi bekledi. Elleri kendi kendine, sanki iki adam birlikte çalışıyorlarmış gibi kitaptan sayfalar yırtmaya başladı. Elleri önce en öndeki 5 sayfayı, sonra birinci, daha sonra da ikinci sayfayı yırttılar. Aptal, ne yapıyorsun? Faber, sanki kendisine vurulmuş gibi sıçradı. Montag'ın üstüne düştü. Montag, onu iterek ellerinin devam etmesine izin verdi. 6 sayfa daha yere düştü. Onları yerden aldı ve Faber'in bakışları altında kağıtları tomar haline getirdi. Yapma, oo yapma, dedi ihtiyar adam. Kim beni durdurabilir? Ben bir itfaiyeciyim. Seni de yakabilirim. İhtiyar adam onu süzdü. Yapamazsın. Yapabilirim. Kitap. Artık onu yırtma. Faber bir koltuğa yığıldı. Yüzü sapsarıydı. Dudakları titriyordu. Kendimi daha yorgun hissetmeme neden olma. Ne istiyorsun? Beni eğitmen için sana ihtiyacım var. Peki. Montag kitabı yere koydu. Yaşlı adam onu yorgun bir şekilde izlerken Montag buruşturduğu kağıtları açmaya başladı ve düzeltti.